Ayrım 3, sayfa 16. Zaten kadınların davranışlarına hakim olan gizli, telaffuz edilmemiş, hatta farkında olunmayan ama asli ve doğalarından gelen ahlaki ilke şudur. Bireylere, yani bizlere çok az dikkat ederek, türün üzerinde haklar elde etmiş olduklarını düşünenleri aldatırken, haklı ve kabul edilebilir sebeplerimiz vardır. Türün içeriği ve oluşumu nedeniyle, mutluluğu bizim ellerimize bırakılmıştır ve bizim dünyaya getirdiğimiz bir sonraki nesil, üzerinde elde ettiğimiz denetim aracılığıyla bizim özen göstericiliğimize ve koruyuculuğumuza emanet edilmiştir. Gelin ödev ve sorumluluklarımızı titizlikle yerine getirelim. Fakat kadınlar asla ve hiçbir şekilde bu temel ilkenin soyut anlamda bile olsa idrakinde değillerdir. Onlar ancak somut bilincindedirler. Ve bunu fırsat el verdiğinde hareket ettikleri tarzın dışında başka bir şekilde ifade etme yolları yoktur. Dolayısıyla vicdanları genellikle onları bizim zannettiğimiz kadar sıkıntıya sokmaz. Çünkü yüreklerinin en karanlık derinliklerinde fert için duydukları ödev ve sorumluluklara karşı gelerek üzerlerindeki talebi kıyas kabul etmez derecede daha büyük olan türe karşı vecibelerini çok daha iyi yerine getirdiklerinin idrakindedirler. Söz konusu meselenin daha ayrıntılı bir tetkiki baş eserim İradi ve Tasarım olarak Dünya 2. cilt 44. bölümde bulunabilir. Aslında kadınlar tamamıyla bir bütün olarak insan soyunun sürdürülmesi için vardırlar. Bu nedenle kaderleri burada sona erdiğinden genellikle bireyden ziyade tür için yaşarlar ve yüreklerinin derinliklerinde bireyinkilere göre türün yani insan türünün iş ve meseleleri daha derin bir yankı bulur. Bunları daha ziyade ciddiye alırlar. Bu onların bütün varlıklarına, yaşamı algılama ve hareket tarzlarına belirli bir hafiflik yahut uçarılık, genellikle esaslı biçimde erkeklerinkinden farklı olan belli bir eğilim kazandırır. İşte evlilik yaşamında bu kadar sık karşılaşılan ve adeta normal bir durum haline gelen bir sürü anlaşmazlık ve uyumsuzluğu doğurup geliştiren şey de budur. Erkekler arasındaki hakim olan doğal duygu, safi kayıtsız kalmaktır. Buna karşılık kadınlar arasında bu gerçek düşmanlıktır. Bunun nedeni erkekler arasında mesleki kıskançlık yahut husumetin günlük iş ve ilişkilerle sınırlı olması, onların özel ilgi ve çıkar birliğinin ötesine geçmemesi, fakat kadınlar arasında bütün cinsi kucaklamasıdır. Çünkü onların tek bir işi vardır. Hatta sokakta birbirleriyle karşılaştıklarında birbirlerine sanki papayanlıları veya papayanlılarına karşı aristokratlar partisinin mensupları gibi bakarlar. Ve iki kadının tanışırken birbirlerine iki erkeğin benzer bir durumda göstereceğinden daha büyük bir ihtiyat ve riyakarlıkla davranmaları bilinen bir husustur. Bu yüzdendir ki iki kadın arasında iltifat ve takdir ifadelerinin değiş tokuşu İki erkek arasındakinden çok daha gülünçtür. Ayrıca bir erkek kural olarak başkalarına, hatta kendisinden aşağı olanlara bile belirli bir saygı ve insancılıkla hitap ederken, yüksek tabakadan bir bayanın kendisinden daha aşağı konumda olan birisine, sözünü ettiğim onun hizmetinde olan birisi değil, hitap ederken, genellikle takındığı kibir ve sanki istemeye istemeye yapıyormuş gibi tavır takılması tek kelimeyle tahammül edilmez bir davranıştır. Bunun sebebi, muhtemelen kadınlar arasındaki sınıf yahut tabaka farklılıklarının erkeklerin arasında olduğundan daha güvensiz, daha belirsiz olmasıdır. Bunun bir başka nedeni de erkeklerin durumunda hesaba katılması veya değerlendirme konusu yapılması gereken yüzlerce şey varken, kadınlar için bunun her zaman tek bir şeyden, yani erkeklerin beğenisini ve takdirini kazanma isteği ve duygusundan ibaret olmasıdır. Bunlara ilaveten, işlerinin tek yanlı doğası nedeniyle erkeklere göre kadınların kendi aralarında daha yakın bir ilişki içerisinde bulunmaları ve sınıf yahut tabaka farklılıklarını bu sebepten ötürü daha belirgin ve göze çarpar hale getirmeye çalışmalarını da sıralayabiliriz. Doğaları gereği bu bodur, dar omuzlu, geniş kalçalı ve kısa bacaklı cinse, cinsi latif ismini verebilen, sadece cinsel güdüleri nedeniyle mantığını yitirmiş yahut görüş ufku bulutlanıp kararmış olan erkeklerdir. Çünkü kadın cinsinin bütün güzelliği bu cinsel güdülenmeye dayanır. Onlara çekici ve güzel demek yerine estetikten yoksun cins demek daha doğru olurdu. Ne müzik, ne şiir, ne de güzel sanatlar için gerçek anlamda bir duygu ve duyarlılığa sahip değildirler. Hoşça vakit geçirme arayışlarına yardımcı olsun diye eğer böyle bir şeye soyunacak olsalar da, bu her ne ise, onu alaya yahut hafife almaktan asla öteye geçmez. İşte bu nedenle herhangi bir şeye tamamen temiz bir düşünceyle ve özel olarak nesnel bir ilgi gösterme yeteneğinden yoksundurlar. Bunun nedeni bana şu şekilde görünmektedir. Bir erkek şeyler üzerinde ya onları anlayarak yahut zorlayarak doğrudan hakimiyet kurmaya çalışır. Fakat bir kadın her zaman ve her yerde dolaylı, yani bir erkek aracılığıyla hakimiyete yönelir. Onun kurabildiği ya da teşebbüs ettiği tüm doğrudan hakimiyetler sadece erkekle sınırlıdır. Dolayısıyla kadınların mizacında, doğalarının en derinlerinde her şeyi erkeği elde etme aracı olarak görme düşüncesi köklüdür. Başka herhangi bir şeye ilgisi her zaman gerçekten uzak öykünme ve taklitten ibarettir. Sahte bir ilgidir. Amaçlarını eriştirecek her şey yosmalık, yapmacık ve kandırmacadan oluşan dolambaçlı bir yoldan başka bir şey değildir. Nitekim Rousseau bile bu konuyu şu şekilde ilan etmiştir. Kadınlarda genellikle herhangi bir sanata yönelik olarak sevgiye rastlanmaz. Onlar herhangi bir şey hakkında doğru ve gerçek bir bilgi sahibi değillerdir. Dehadan yoksundurlar. Görünen yüzeyin altında nüfuz edebilen herkes bunun böyle olduğunu teslim etmek zorunda kalmıştır. Bunun için kadınların bir konsere, bir operaya, bir tiyatro oyununa gösterdikleri dikkat ve ilgiye bakmak yeterlidir. En büyük şaheserlerin en muhteşem bölümlerinde çene çalıp gevezelik etmekten kendilerini alamamalarındaki çocukça saflık söz gelimi. Antik Yunanlıların kadınları tiyatrolarına sokmadıkları eğer doğru ise, bunda tamamen haklı olduklarını kabul etmek gerekir. Çünkü en azından böylelikle tiyatrolarında sessizlik hakim olur ve bir şey dinlemeleri mümkün olurdu. Günümüzde kadınlarınız kilisede sessizce otursun uyarısı yerine, kadınlar tiyatroda sessiz otursun ikazının konulması çok daha yerinde olurdu. Dipnot: Otursun. İncil'den. Korintoslular 1:14-34. Devamı şöyledir. Çünkü onlara söz söyleme izni yoktur. Ancak şeraite uysun ve yasaya tabi olsunlar. Belki böylece bu uyarı perdenin üzerine büyük harflerle kazınabilirdi. Eğer bütün kadın cinsinin en seçkinlerinin güzel sanatlarda hiçbir zaman gerçekten hatırı sayılabilecek kadar büyük, hakiki, özgün ve sahici olan hiçbir şey başaramadıkları ya da hangi türden olursa olsun dünyaya kalıcı değere sahip hiçbir eser veremedikleri düşünülürse, kadınlardan farklı hiçbir şey beklenmemesi gerektiği kendiliğinden anlaşılır. Fakat bu teknik bizim olduğu gibi onların da imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde sayılan resim alanında en çarpıcı biçimde ortadadır. İşte bu nedenle resim sanatında gerçekten çok çalışkan ve gayretlidirler. Hal böyleyken kadınlar resim sanatında yine de görülmeye değer tek bir büyük resim ortaya koymuş değillerdir. Bunun tek ve basit nedeni, resim sanatında böylesine doğrudan, gerekli ve vazgeçilmez unsur olan yaratıcılıktan ve düşünsel nesnellikten mahrum olmalarıdır. Onlar asla öznel bir bakış açısının ötesine geçemezler. Bu her şeyde böyledir. Sıradan kadınların resim sanatına karşı gerçek anlamda bir duyarlılığa bile sahip olmamaları, burada söylediğimiz sözlerle uyumludur. Çünkü doğa bir türden diğerine yavaş yavaş gelişme gösterir ve asla sıçrama yapmaz. Huart, 300 yılından bu yana şöhretinden hiçbir şey kaybetmemiş olan ünlü kitabı Examen de Ingenios para las Ciencias'da kadınların yüksek kabiliyetlere sahip olmadığını ileri sürer. Kitabın ön sözünde şöyle der: Kadın beyninin doğal yapısı, akla ve öğrenmeye çok fazla yer ayırmaz. Kadınlar doğal karakterlerine uygun olarak edebiyat ve bilginin her türünden uzak dururlar. Kadınlar yine doğalarının gereği olarak derin, zihinsel yeteneklere ulaşamazlar. Bizler onları belli bir beceriksizlik ve işe yaramazlık havası içerisinde sadece basit ve önemsiz şeyler üzerine çene çalarken, gevezelik ederken görürüz. Tek tek bu tanımın dışında kadınlara rastlayabiliriz. Ancak münferit yahut kısmi istisnalar genel kuralı değiştirmez. Kadınlar bir bütün olarak alınacak olursa en su katılmamış ve en onulmaz fiil isterlerdir. Dipnot. Fiil ister. Zihinsel kapasite düşüklüğü nedeniyle zihinsel herhangi bir ihtiyacı olmayan kişi. Ve öyle kalacaklardır. Ve kocalarının rütbe, makam ve ünvanlarını paylaşmalarına izin veren şu saçma uzlaşma yüzünden kocalarının bitmek bilmez soysuz emellerine sürekli bir uyarıcı, teşvik edici olurlar. Ve ayrıca onların filisterlikleri nedeniyle başını çektikleri ve hakim rengini verdikleri modern toplum çürümüştür. Toplum içerisindeki sosyal konumlarının ve mevkilerinin belirlenmesi konusunda 1. Napolyon'un "Kadınların mevkisi yoktur" düsturu doğru bir bakış açısı ve ifade tarzı olarak kabul edilmelidir. Başka bir konuda Chamfort çok doğru ve haklı biçimde şunları söyler. Onlar bizim zayıflıklarımız ve budalalıklarımızdan fakat aklımızdan değil yararlanmak için yaratılmıştır. Kadınlarla erkekler arasındaki duygu benzerlikleri cinsel anlamdadır. Sadece tende kalır. Ruh yahut hissiyat veya karaktere pek ilişmez. Onlar ikinci cinstirler. Birinciye göre her bakımdan daha aşağıda yer alırlar. Zayıflıklarından sakınılmalıdır. Zayıflıklarına karşı ihtiyatla davranmak gerekir. Fakat kadınlara aşırı bir saygıyla davranmak tek kelimeyle komiktir. Bu şekilde davranmak bizi onların gözlerinde küçük düşürür. Doğa, insan soyunu iki parçaya böldüğünde çizgiyi tam ortadan çekmemiştir. Olumlu ve olumsuz, artı ve eksi kutuplar arasındaki ayrım, kutupluluk ilkesine göre sadece niteliksel değildir. Aynı zamanda niceliksellik de içerir. Eski dünyanın ve doğunun insanları kadınları bu ışıkta görmüşlerdir. Onlar kadınların gerçek konumunu Fransızlara ait artık geçmişte kalmış ve eskimiş centilmenlik ve saçma saygı fikirlerimizle ki Hristiyan Töton budalalığının en yüksek ürünüdür bu, bizden daha iyi tanıyıp takdir etmişlerdir. Bu, parantez, çağdaş fikirler, onların daha kibirli ve kurumlu olmalarını hizmet etmekten başka bir işe yaramamıştır. O kadar ki, onları bu halde görüp de kutsallıklarının ve dokunulmazlıklarının farkında olduklarından, kafalarına esen her şeyi yapabileceklerini düşünen Benares'teki kutsal maymunları hatırlamamak olası değildir. Fakat batıda kadın, daha doğrusu hanımefendi, kendisini bir fosse position, parantez, yanlış konum da bulur. Çünkü kadın, eskilerin daha doğru adlandırmasıyla ikinci cinstir. Saygı ve takdir konusu olmaya, yahut başını erkeklerden daha yüksekte tutmaya ve onunla aynı haklara sahip olmaya layık değildir. Bu yanlış konumun sonuçları yeterince açıktır. Bu nedenle insan soyunun bu iki numarası, eğer Avrupa'da hak ettiği yere oturtulsa ve şu baş belası hanımefendi tekerlemelerine, ki bu bizi sadece Asyalıların alay konusu yapmalarına ve hafiflemelerine yol açmakla kalmayıp, aynı zamanda Yunanlıların ve Romalıların önünde de gülüş duruma düşürmektedir. Son verilmesi ziyadesiyle arzu edilir bir şey olurdu. Eğer bu başarılabilirse, topluma ait olan medeni ve siyasi ilişkilerimizin mevcut durumu olabildiğince iyileşecektir. Parantez, kadınları tahta varis olma hakkından mahrum eden, Sel Frankların veraset yasasına lüzum kalmazdı. Bu lüzumsuzluk bilindik bir söz kabul edilirdi.